Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, Erkam Radyo'da bendeniz Huzeyfe Dalmaz ve değerli Süleyman Derin hocamla Hacegan'dan Mektuplar programında siz değerli dinleyenlerimizle birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz efendim. Hocam sizler de hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Ben de buradan kıymetli dinleyicilerimizi selamlıyorum saygı ve sevgiyle.
Evet. Değerli dinleyenler, bir önceki hafta 131. mektupta kalmıştık. 131. mektuba bir giriş yapmıştık. 131. mektuptan şimdi devam edeceğiz. Hocam ben hemen başlamak istiyorum.
Buyurun, teşekkür ederim. Buyurun.
Bütün bu meziyetler, bu yüce tarikatta sünnet-i seniyyeye sımsıkı sarılma ve çirkin bidatlerden mümkün mertebe kaçınma sebebiyle elde edilmektedir.
Şimdi sünnet-i seniyyeye sarılma, bidatlardan kaçınma diyelim. Evet. Orada bu cümlenin özeti hakikaten bugün bütün İslam hareketlerde, tarikatlarda zaman zaman şeyh efendiler, alimler dönüp bakmakalı. Yani zaman zaman çünkü bazı metotlar geliştiriyoruz. Yani bu açı açıldıkça şeriattan veyahut da sünnetten ayrılık fazla artabiliyor.
Evet.
Araç diye küçük bir araç mesela efendim alınıyor. Bu araç zamanla amaç hale gelebiliyor. O yüzden devamlı bir otokontrol yapmak gerekiyor.
Evet.
Nakşilik de zaten İmam Rabbani bunu hep ileri sürüyor. Bizim tarikatın Allah'a yakın olmasının sebebi diyor. Sadece sünnetle ve azimetle yani İslam'ın tam böyle en genel prensipleriyle iş yapmamızdandır. Çok böyle şüpheli metotları yani İslam'da var ama hani herkesin kabul etmediği metotları kullanmamaya çalışırız diyor.
Evet.
Bidatlarda gelince tabii bidatlarda dinde yani olmayan asılsız şeyler sokmak dine. Ha, iyisi hasenesi var ama bunların. Bidat bidattır yani ne kadar bu tür şüpheli konulardan kaçabilirsek tasavvufu ve dini ve dahi bütün işte İslami hareketleri korumuş oluruz. Mesela şimdi bakıyoruz değil mi? Bir hareket önce mesela takiye yapıyor.
Evet.
Takiye dinde var mı? Çok zor şartlarda var esasında ama ruhsattır. Yapılması daha iyi esasında. Bilal Habeş Hazretleri ne diyor? Ehad, ehad diyor. O kadar işkence görüyor. Ehad diyor. Ebu Zer Gıfari Hazretleri peygamberin izin alıp gidip Kabe'de Kur'an-ı Kerim okuyor. Dayak yiyor. Böyle ağzı burnu dağıtıyorlar. Geliyor tekrar. Tekrar gidip müsaade istiyor. O da dayak yemiş olmasına rağmen tekrar gidip orada la ilahe illallah diyor. İşte tebliğ ediyor Mekke müşriklerini. Tekrar dayak yiyor. Hatta öldürmek istiyorlar. Diyor ki ya bu Gıfar kabilesinden. Yarın bizim kafilelerimiz oradan geçerken bize zarar verirler diye korkuyorlar, öldüremiyorlar.
Evet.
Şimdi esas budur. Sonra bakıyorsunuz takiyecilik o kadar ilerliyor ki artık Müslüman Müslümanı kandırmaya, onu gammazlamaya, onun özel hayatını filme almaya artık bu işin sonu gelmiyor. Bazen işte tasavvufta da böyle uygulamalar var diyelim ki. Bunları mesela rabıta yani işte vekülüme as-sadikin de Allah-u Teala sadıklarla beraber olun. Onlarla beraber olarak bir namaz kıldığımızı düşünelim. Peygamber Efendimiz var, Ebu Bekir Efendimiz var, Allah dostları var. Şimdi bu güzel bir şey. Ama sen tutup da yani resim mesim koyup işte karşına ona bakayım falan demeye başladığınız zaman işte bu uygulama çığırından çıkmaya başlıyor mesela. Hani bunu tasavvuftan örnek göstermek gerekirse. Her zaman yaptığımız işlerin Kur'an'a, sünnete uygun olmasına dikkat etmemiz gereken. Tarikata girmek bize garanti vermiyor. Şeytan da tarikata girenlerle uğraşıyor esasında.
Evet.
Onları başıboş bırakmıyor. O yüzden bu İmam Rabbani'nin uyarıları hakikaten çok önemli diye düşünüyorum Huzeyfe Bey kardeşim.
Evet. Çünkü bu büyük zatlar zahirde batın için faydalı olduğunu görseler bile ruhsatlarla amel etmeyi doğru görmezler ve surete göre sirette zararlı olduğunu anlasalar bile azimetle amel etmekten ayrılmazlar.
Burada yine yani İmam Rabbani'nin her cümlesi maşallah tasavvufun altın kuralları gibi.
Evet hocam.
Tekrar çok önemli bir şeyden bahsetti. Zahirde diyor görünüş olarak bir tasavvufu uygulama. Eğer diyor böyle sünnete uygun değilse, ruhsatsa yani ruhsat izin verilen ama göz yumulan yani çok tavsiye edilmeyen demek. Mesela Allah-u Teala diyor ki seferlikte diyor oruç tutmak için daha hayırlıdır diyor. Yani tutmak daha sevap.
Evet hocam.
O yüzden Bedir Savaşı'na bakıyorsunuz ashab-ı kiram yani oruçluyken savaşıyorlar. Esasında ruhsat orucu bozabilirler yani. Çünkü orada elinizde 8-10 kiloluk kılıç akşam kadar sallayacaksınız. Hı-hı. Ama bu diyor ruhsattır biz azimetle amel edelim. Şimdi o yüzden mesela bir örnek vermek istiyorum.
Buyurun hocam.
Tasavvufta musikinin kullanılmasına ruhsat var. Pek çok ulema buna ruhsat vermiş. Ama ruhsat olduğu için nakşiler bunu kullanmıyor. azimetle amel edelim diyorlar. Bu önemli bir şey. Yani diyor bir ruhsat böyle tasavvufi manada faydalı gözükse bile biz diyorlar faydasız gözüken azimeti esas kuralı uygularız diyorlar. Bu çok önemli bir prensip yani. Çünkü ruhsatlara daldığınız zaman hani bu fıkıhta da böyle, tarikatta da böyle, İslam hareketlerde de böyle. Hep böyle uçlarda geziyorsunuz. Ya yani şu işte evet. Böyle de olur, şöyle de olur. Zekat şuraya da esasında verilmez ama ufak bir işte çıkış yolu bulduk falanca fetva kitabında. Zekat şuraya da verilebilirmiş. Olmadık yerlere işte biz cihattayız. Cihad ettiğimize göre İblis Allah yolunda savaşanlara zekat verilir. Oo, bir bakıyorsunuz zekat aşınmış. O aşınmış, bu aşınmış. İşte nakşilik bunlar karşısında hakikaten çetin bir, yılmaz bir kale duvarı gibi İslam'ın özünü korumaya çalışıyor. Tarikatı uygulamalarında da elden geldikçe azimetle amel etmeye çalışıyor.
Evet. Hal ve vecdlerini şer'i hükümlere göre değerlendirirler. Zevk ve bilgilerinin şer'i ilimlere hizmetçi olduğuna inanırlar.
Şimdi mesela yine bak altın bir cümle yani.
Evet hocam.
Bunu bir sufiden duymak kolay kolay da mümkün olmaz. Onu da söyleyeyim. Yani biraz otokritik yapalım. Biz sufiler çünkü bir kısım sufilerimiz. Her şey hal, vecd, rüya, keşif, rüyada şu görülmüş, şu olmuş, bu olmuş. Yani böylece tasavvufu bir dedikodu haline getiren kesimler de var.
Evet.
Rüya, uçmak, kaçmak. Sufileri yani ciddiye almaya değmez. Onlar uçarlar, kaçarlar böyle. Tasavvuf kitapları baştan sona kerametlerle doludur. Ya bunlar dinimizde var. Var ama ölçü bunlar değil. Eğer insanların halleri, vecitleri ölçü olursa bugün dünyada kaç milyon, milyar Müslüman varsa her birinin rüyası, her birinin vecdi, keşfi kendine göre değişir.
Tabii.
Bu sefer o kadar din anlayışı olur.
Ve amacından çıkar.
O. Amacından çıkar. O yüzden bütün bu hallerimizi ve vecdlerimizi ilimle, İslami şer'i ilimlerle karşılaştırıp makbul onları alacağız. Olmayanları inkar edeceğiz. Hatta şöyle diyor İmam Rabbani bir mektubunda. Diyor ki bir rüyamız hadise uygun, sünnete uygun. Rüya ile mi amel edelim, sünnetle mi? Çünkü ya zaten diyor, senin rüyan sünnete uygun ise sen sünnetle amel et. Niye rüya göre amel ediyorsun ki?
Evet.
Yine yani direkt peygambere uymuş olursun. Ha, uygun diye rüyanla amel edersen, bu alışkanlık yaparsa, bugün işte değil mi rüya ile amel deyince yani güncel konu. En olmadık yer adam Allah Resulü'nü gördüm diyor. Yani ondan sonra insanlar yoldan çıkarıyor. Karışık ihtilat ortamı, müzik var, dans var, bilmem ne var, hoplama zıplama var. Ben diyor Allah Resulü'nü gördüm orada.
Evet.
Normalde hiçbir Müslüman bunu içi kabul etmez. Bir Müslüman, Allah'a şükür bizim Müslümanlara Rabbimiz bir firaset vermiş. Yani böyle ortama gitsek bile rahatsız oluruz. Biliriz ki ya bu iş İslam'a uygun değil. Bir yerde müzik var, hoplama var, dans var, şu var, bu var. Erkek kadın ihtilat etmiş. Ondan sonra efendim işte İslam'a hizmet. Bunu inanın, bırakın Müslümanı. Yani İslam'ı uzaktan bilen bir insan bile evet. Bunun böyle olmadığını kabul eder. Bakın televizyonlarda böyle abuk subuk. Kadınlarla böyle abuk subuk programlar yapan tipler var. İşte böyle müzik konserleri düzenleyip de İslam hizmet ediyorum diyenler var. Yani oraya giden insanları kandıranlar var. Şimdi bunu biz kabul edemeyiz. İşte tasavvuf ve nakşilik özellikle burada çok sert duruyor.
Evet.
Hatta bugün bazı ortamlara ben üzülerek söyleyeyim. Zikir de mesela karışık yapılmaya başlandı. Erkek kadın karışık zikir olmaz. Bu bizim kültürümüzde, tarihimizde olmuş bir şey değil. Bunu maalesef böyle modern zamanlara uyarak çığırından çıkartan bazı yollar var maalesef. Bunları da biz yanlış demek durumundayız yani.
Evet.
Bir yerde hata yapılıyorsa hatanın hata olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani biz de hata yapabiliriz. Onu da itiraf etmek durumundayız. Hata yapıyorsak biz de ya şu falanca hata yaptık diye söylemek zorundayız. Şimdi bazen ne oluyor? Muhterem dinleyicilerimiz, insanlar tarikatta olabilir, cemaatte olabilir, şahsi hayatımızda, ticari hayatımızda veya dediğim gibi sosyal olarak bir tarikat hayatında olabilir bu. Hatalar çoğalıyor, artık normalleşiyor. Takiye yapmak bütün müritlerin mesela artık böyle normal hali haline geliyor. Yani bir insan, bir Müslüman sana bir şey söylüyor, ya güvenemiyorsun, bu ne kadar acı bir şey değil mi?
Tabii.
Ya diyorsun bu adam yüzüme böyle söyledi ama acaba benim hakkımda ne düşünüyor veya benim hakkımda bir kötü bir şey var mı niyeti? Bu ne kadar kötü, acımasızca bir şey. Mesela bir kelam atayım ben size.
Buyurun hocam.
Şimdi adamın birisi, genç bir adam, altında arabası, çölde gidiyor. Nevalesi var, suyu var, ekmeği var falan filan. Yolda böyle yaşlı bir adam, sırtında torbası da yok, azığı da yok demek ki. Ayakkabılarında doğrusu ayakkabı yok. Acıyor adamın haline. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Amca nereye gidiyorsun? Bağdat'a giriyorum diyor veya işte Şam'a giriyorum. Ya diyor, ben de o tarafa giriyorum. Haline perişan. Gel diyor şu benim ata. Sıra sıra binelim yani. Biraz sen bin, biraz ben bineyim. Böylece yani şu halin perişan yani. Hani Müslüman biliyorsun merhamet insandır.
Evet.
Bir Müslüman bir garip bir şey gördüğü zaman onu çözmek ister. Ama o adam eşkıyanın birisiymiş. Tamam olur diyor. Ata biner binmez atı mahmuzlayıp dört nala kaldırıp kaçıp gidiyor. Arkasından diyor ki genç bağırıyor. Amca diyor sakın diyor. Bana yaptığın şu diyor kötülüğü. Hiçbir yerde anlatma diyor. Gidersen yarın anlatırsın. Yolda bir tane yani herkes biliyorsun Kıpti sirkatini söylermiş marifet olarak. Yarın dersin ki bir yerlerde ya bir tane gafil adam gördüm çölde. Bana atını işte bin diye verdi. Kaçtım gittim enayiyi kandırdım diye bir yerde övünürsün. Sakın bunu yapma diyor. Bundan sonra kimse diyor çöldeki diyor garip yolcuya yardım etmez diyor. Yani hakikaten çölde böyle adam çıkar. Binde bir hırsız da çıkabilir işlerinde.
Evet.
Ama bunu anlatırsan diyor. Herkes der ki ya kardeşim kimseye yardım etmeyelim. Hani beste kargayı oysun gözünü hesabı. Yardım edersek bizi kandırırlar diye. Şimdi bugün maalesef İslami camialar arasında böyle tipler ortaya çıkıyor.
Bir kişi yüzünden.
Bir
belki
kişi yüzünden bütün Müslümanların yani adam zekat verecek olsa bir vakfa eli titriyor. Acaba diyor bu para yerine gider mi? 99 tanesi bu işi sağlam yapıyor. Bir tanesinin yaptığı bir hatalı tutum. İşte bunlar büyümeden söylemek lazım. Biz bazen Müslümanlar bunu zamanında tedavi etmiyoruz. Hani problem büyüyor. Sonra artık böyle kontrol edilemez bir hale gelebiliyor. Evet. İşte İmam Rabbani bütün bunların önünü kesiyor. Tabii daha çok sufilere hitap ettiği için sufilerin zayıf karınlarını bulup o konularda bizi uyarıyor. Rüyana diyor fazla güvenme, ilhamına fazla güvenme. Orada Kur'an-ı Kerim varken değişmez Allah'ın hukuku. Tabii ki rüyalar başka bunu söylüyorsunuz. Bu rüyalar boşta değil.
Ama hocam bugün iyi bir rüya görebilir, yarın da başka bir rüya görebilir.
Rüyalar bize ümit verir diyor. Ufkumuzu açar diyor. Hatta güzel bir örnek veriyor. Bir insan rüyasında kendini padişah görse, sabah kalktığında padişah olmaz. Ama ne olur diyor. Ey adam, ey kardeşim çalış. Çalış ileride iyi bir idareci olabilirsin. Başbakan olabilirsin, bakan olabilirsin. Sende bu kapasite var demektir diyor. Bu sebeple yani rüyalar tamamen boş değil. Ama işte bugün bazı kesimlerin hatta Kur'an ve sünneti bir tarafa bırakıp şeyhim şöyle görmüş rüyasında. Kur'an ve sünnete aykırı. İşte Allah Resulü'nün geldiğini görmüş. Ayetler açık. Fısk olan, fücur olan Allah Resulü gelmez. Orada Allah'ın rızası tecelli etmez. Diyor gördüm diyor. Bu sefer de onun inananları, tabileri madem ki üstad görmüş o zaman vardır bunun bir bildiği deyip o herzeyi, o naneyi yiyorlar yani. İslam'a aykırı olsa bile. Çünkü Allah Resulü'nü gördüm diyor adam. Allah Resulü kötü yere gelmeyeceğine göre demek ki bu yaptığımız iş doğrumuş gibi. İşte keşif ve keramet sadece bizim sufilerin kullandığı bir şey değil. Bunu herkes kullanıyor, onu da söyleyeyim. Yani bizim keşif, keramet, rüya deyince bazen bizim sufiler hep böyle parmakla gösteriliyor. Evet. Bu hatayı sadece biz yapıyormuşuz gibi. Bu da doğru değil.
Evet. Çocuklar gibi davranıp da şeriatın değerli cevherlerini vecdin ceviziyle ve halin muzuyla bir takım basit veclerle ve hallerle değiştiremezler.
Yani şimdi Mevlana buyuruyor ki bir çocuğun eline diyor çok güzel bir elmas, bir mücevher olsa onu çok basit bir oyuncakla kandırabilirsiniz.
Evet.
Hatta başka bir yerde de eşeğin boynundaki var ya bu eşeklerin boynunda şeyler olur böyle boncuklar moncuklar.
Evet hocam.
Şimdi bunu yani bir kuyumcu bunların 5 para etmediğini bilir. Onlar rengarenktir ama bir işe yaramaz. Şimdi İslam'ın her kuralı yani kıyas kabil değil. Hepsi Rabbimizden bizim için bir hidayet. Bize yol gösteriyor. Mesela Allah-u Teala buyuruyor ki kısasa sizin için hayat vardır ey akıl sahipleri diyor. Şimdi düşünsek bu ayet-i kerime ne kadar zengin bir ayet. Kısas yaptığımız zaman efendim adalet olacak. Göz yaşı dökülmeyecek. Bir kişi alacak ama 999 kişi kurtulacak. Bir kişi evet. Hürmetine 1000 kişi kurtaracağız. Şimdi bu kuralları biz akılla mantıkla düşünsek 100 sene düşünsek bir tanesini dahi bulamayız belki. Çünkü akla ters. Yani tasavvufta da böyle. Yani bu haller şimdi tarikat zor bir iş. Ağır bir yola giriyorsunuz. Zor bir yola çıkıyorsunuz. Bu yolda tabii ki bazı haller de lazım, rüyalar da lazım, keşifler de lazım ki o zorluk biraz tatlılaşsın.
Evet.
Şimdi yani ağzınıza şey efendim bir parmak bal çalıyor. Bir zikre gidiyorsunuz. Orada zikirde böyle manevi haller yaşıyorsunuz, vecitler yaşıyorsunuz. Halbuki şey efendim diyor ki işte oğlum az ye, az konuş, cömert ol, hep fedakarlık yap. Bunlar normal insan nefsinin istediği şeyler değil. Eğer böyle haller, manevi zevkler, cehri zikirler olmasa tarikatlarda adam kalmaz tekkede. Bunlar da lazım.
Evet.
Ama bunlar araç. Yani tekkenin bir söz var. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Hı-hı. Yani bu şu demek mi acaba? Ben tekkeye gideyim çorba içeyim. Değil. Ha, tekkeyi sen beklersen Allah için. Tekkede zikirle, fikirle, nefis terbiyesiyle meşgul olursan merak etme. Senin çorban gelir demektir bu. Yoksa git tekkede hani bugün böyle yanlış anlaşılıyor bunlar maalesef. Çorba iç demek değil. Yani bunlar çoluk çocuk avutulduğu muzdur, cevizdir. Şimdi yeri gelmişken de Allah Resulü'nden güzel bir şey anlatalım.
Anekdot. Buyurun hocam, evet.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün işte evine giderken veya mescide giderken çocuklar da peygamberimizi yakalayıp esir alıyorlar. Ya Resulallah seni esir ettik. Yani savaş sanki savaş varmış gibi. Bırakmıyorlar Peygamber Efendimiz'i. Yani Allah Resulü ne kadar zarif bir insan. Ey Bilal diyor git bakalım ne var bu çocuklardan nasıl kurtulacağız? Özgürlüğümüzü nasıl satın alacağız bu çocuklardan? O da gidip ceviz getiriyor. Yani belki 5-10 tane, 8-10 tane ceviz. Her bir çocuğa bir ceviz veriyor. Peygamber Efendimiz'e gülüyor. Kardeşim Yusuf diyor bundan daha aza satılmıştı diyor. Yani koca bir Allah Resulü, bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3-5 tane cevizden tabii çocuklar Peygamber Efendimiz serbest bırakıyorlar. İşte bu anekdot oldu yani.
Evet
bu
hocam.
Şey alakası yok ama şimdi yani çocuk cevizi sever. Bir ceviz Allah Resulü'nün değişebilir. Yani o bilmediği için seviyesi. Tarikatların da çocukları var. Müritler. Yani böyle bunlar biraz manevi zevklerin peşinde oluyor bu müritler. Ciddi nefis terbiyesi yerine ya bir tekkeye gidelim, bir zikir çekelim. Oo, şöyle bir yüksek haller yaşayalım.
Evet.
Kendimizden geçelim. Allah başımız saçımız birbirine karışsın falan filan. Zannediyor ki bu tasavvuf bu demek. Halbuki tasavvuf demek değil. Aç kalacaksın. Sen yemeyeceksin. Ne diyor Yunus Emre? Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek. Sen derviş olamazsın. Sen hakkı bulamazsın diyor. Adam seni dövecek, intikam almayacaksın yani hani şahsi konularda.
Evet.
Sana kötü laf söyleyecek. Dilsiz olacaksın. Bunu yapmak kolay değil.
Tabii.
Diğerleri işte bu zor süreci kolaylaştırmak için müritlere dağıtılan muzlar, cevizler yani değil mi? Onun gibi Allah razı olsun. Hakikaten İmam Rabbani bu seyri sülûn zorluklarını ondan sonra böyle bu tür güzel hallerini çok güzel aktarıyor güzel misallerle.
Evet. Cahil sufilerin saçmalıklarına kanmaz ve onların batıl fitnelerine kapılmazlar. Nüfusu bırakıp fususa ve fütühat-ı medeniyeyi bir tarafa bırakarak fütühat-ı Mekkiye'ye iltifat etmezler.
Şimdi cahil sufilerin saçmalıkları diyor. Bu konuda İmam Malik'in çok güzel bir sözü var. Bir insan diyor ilim öğrenmeden tasavvufa girerse Allah göstermesin zındık olur. Rüyamda der işte Allah ile şöyle yaptık, şunu da şunu yaptık. Yani böyle hatta biraz bu şeyde de var. Aynı hikaye. Mesnevi'de gerçi o farklı şekilde anlatıyor dersini. Bir diyor çoban Allah'a kul yalvarıyor, yakarıyor. Hazreti Musa turdana giderken çobana karşılaşıyor. O çoban diyor ki Allah'ım diyor. Gel diyor küçük ayaklarına çorap öreyim diyor işte. Bitlerini ayıklayayım, saçını tarayayım diyor. Sana taze süt sağdım, süt ikram edeyim, içersin diyor. Allah'ı haşa bir insana benzetiyor zavallı. Tamam mı?
Evet.
Şimdi eğer bir insan ilim öğrenmeden tasavvufa girerse zındık olabilir. Bu konuda güzel bir menkıbe var. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nden.
Evet.
Bir gün Abdülkadir Geylani Hazretleri böyle işte ibadet halinde, tefekkür halindeyken biz gayipten ses geliyor. Ey Abdülkadir, senden diyor artık farzları kaldırdım. Rahat rahat yaşa. Çok ibadet ettim. Senden çok memnun kaldım. Ey Abdülkadir. Ondan sonra sen serbestsin artık. İster namaz kıl, ister kılma gibi. Ne diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri? Bire mellun şeytan, defol diyor. Şeytan diyor ki ya nereden anladı şeytan olduğumu diyor. Şeytan biliyorsun değişik insana rüyalara evet. Girebilir. Değişik sesler verebilir falan filan. Diyor ki Abdülkadir Geylani Hazretleri bir kere Allah-u Teala'nın diyor sesi her yönden gelir. Senin sesin tek yönden geldi. İkincisi diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de emrettiği farzları hiçbir kulu için iptal etmez. Haramları hiçbir kulu için helal yapmaz. Sen diyor farzları benden kaldırdın. Haramları bana helal yaptın. Anlatı bize şeytansın diyor. Bunu nasıl anladı Abdülkadir Geylani Hazretleri? İlimle anladı. Evet. Eğer ilim olmasaydı
kanardı.
Ya hatta bu konuda bir başka hadis-i şerif var. Adamın biz 400 sene bir adada Allah'a kulluk etmiş. Ve her arkadaşları ölüyor. Belki arkadaşların torunlarıyla beraber Allah uzun ömür vermiş olabilir. Ona bir keramet olarak. Şeytan gelip diyor ona. Ya sen diyor ne kadar uzun yaşadın diyor. Arkadaşların öldü. Arkadaşların çocukları öldü. Torunları bile öldü. Sen hala hayattasın. Sen tanrısın diyor. Olsun olsun sen tanrı olursun deyince adam hakikaten ya diyor hakikaten olabilir. Ben tanrıyım deyip yoldan çıkabiliyor yani. Bu yüzden nakşilik ve özellikle İmam Rabbani anlayışında bu tür saçmalıklara, saçmalık diyor yani.
Evet.
Kur'an ve sünnete uymayan zırvalara zaman zaman gazetelerde okuyoruz. Aman Allah'ım insanları kandıranlar mararsın. Yani ahlaki zafiyetleri olan düşük insanlar tarikatları kullanarak ne böyle kötü işler yapıyorlar. Bazı saf Müslümanlar bunlara kanıyor.
Evet.
Kur'an'a ve sünnete isyan olan yerde mecelle kaidesidir. Tamam mı? Halika isyan oldukta mabuda itaat olmaz.
Cahil sufilerin saçmalıklarına kanmaz ve onların batıl fitnelerine kapılmazlar. Nüsusu bırakıp füsusa ve fütühat-ı medeniyeyi bir tarafa bırakarak fütühat-ı Mekkiye'ye iltifat etmezler.
Şimdi günümüzde cahillik var. İnanın en kötü, en ahlaksız bir insan bile ben şeyhim dese peşinden 300, 500, 3000, 5000 kişi takılıp geliyor. Adam cinsi istismar yapıyor, para pulları yani biliyorsunuz bu memlekette darbeler bile yapılmak istendi değil mi? Tarikatlar özellikle.
Evet hocam evet.
Yani kötü kadınlar, kötü erkekler film çektirir gibi bunları yakalayıp bilmem neler yaptırıp sonra işte cemaatlere ve tarikatlara çok büyük hakaretler yapıldı falan.
Evet 28 bunlar. Şubat sürecinde
evet,
özellikle.
Evet onu söylüyorum. Ve bu dönemde de böyle tipler her zaman olur. Her toplumda da olur yani. Bazısı yani başka bir şeyi istismar eder. Bazı kesimler dini istismar edebilir. O yüzden biz riyakarlık dinde çok büyük günahtır. Çünkü riya dini verip karşılığında dünyayı satın almaktır. Biz normal tersini yapmamız lazım. Dünyamızı evet. Vereceğiz, zekat vereceğiz, infak vereceğiz ki ahireti kazanalım. Bazı ahiretini ortaya kor, ahiretini verir. Dünyadaki bazı basit zevkleri yaşamak için. Kadın müptelasıdır ona ulaşmak için. Para müptelasıdır müritlerin efendim şeyine konmak için. Böyle işler oluyoruz. Düşük zaaf insanlar. Tabi bunlar maneviyat havası. Hatta ben onu okumuştum. Onu yapan sahtekar Çin'den şey getiriyor ufak böyle aletler. Postun altına koyuyor. Mesela posta gel diyor. Oturdu post böyle post. Ne olacak bugün çok basit bunlar. Bu tür cam bazlıklar değil mi?
Evet.
Uzaktan kumandaya basarsınız. Post size gelir. Falan filan yani.
Evet.
Şimdi bir de bu ayrı bir konu. Bir de daha ciddi bir konu var. Bunu yapanları anlamak kolay. Bir de bazı tasavvufi eserler var. Yüksek Allah dostlarının yazdığı yüksek marifete haiz. Fütuhat-ı Mekkiye gibi. Füsusul Hikem gibi. Özellikle İbn Arabi Hazretleri'nin yazdığı. Özellikle Mevlana'nın Mesnevisi, Divanı. Şimdi bunlar çok büyük eserler. Tabii her eserden seçerek kafanıza göre her türlü manayı çıkarabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'den de mümkün bu değil mi? Hani evet. Bektaşi demişler ki ya erenler niye namaz kılmıyorsun? Ne demiş? Ya demiş ben namaz kılmıyorum çünkü Allah bize namaz kılmayın diyor.
Namaz kıl evet ayetin başını
nasıl demiş?
Kapatıyor.
Sözü bile fela takrabus salat. Allah diyor Kur'an'da namaza yaklaşmayın. Ben de namaza yaklaşmıyorum tabii diyor.
Ayetin
yani.
Sonunu kapatıyor değil mi hocam?
Ya demiş ayeti biraz daha okusana. Onun devamı var. Ayette şöyle geçiyor yani. Namaza yaklaşmayın. Nasılken? Sarhoşken. O bölümünü okumuyor. Ya demiş ben hafız değilim demiş. O kadar da demiş derin bilgim yok. Ama demiş Kur'an'da namaza yaklaşma diye ben bir ayet okudum. Doğru. İnsan Kur'an'dan bile bunu yapabiliyorsa Mesnevi'den, fütuhattan hayda hayda yapar. Şimdi bir de şu var yani bu fütuhat, füsus, Mevlana'nın Mesnevisi hakikaten müthiş marifetler var içinde, haller var. Onları siz yaşamadan daha tarikata yeni girmiş adam direkt fütuhattan başlıyor. Yani en son okunacak kitabı en başta okuyor. İlim altyapısı da sağlam olmadığı için
evet.
Bu sefer uçuyor kaçıyor yalan yanlış laflar söylemeye başlıyor. Her şey birdir, her şeyle biz ortağız falan filan. Bir konuda bir tecrübemle paylaşmak istiyorum.
Buyurun hocam.
Ben Amerika'da bir şeye gitmiştim. Böyle bir büyük konferans. İbn Arabi üzerine. Hakikaten İbn Arabi'nin çok büyük marifetleri var. Orada bir parça anlatmaya falan çalıştık. Orada tabii her bütün nefisler birdir. İşte vahdet-i vücut anlayışı falan filan da var. Ve Batılılar bu felsefeyi çok seviyorlar. Ama baktım ki hayatlarında İbn Arabi'nin hiçbir tesiri yok. Felsefesini almaya çalışıyorlar. Yani bir yere gidiyoruz mesela. Lokantaya gidiyoruz. Herkes çorba için çorbanın parasını veriyor. Çay içen çayın parasını veriyor. Hiç kimse kimseye ya bir çay içer misin? Senin yemeğini ben ısmarlayayım demiyor. Halbuki hep zengin insanlar. Şimdi İbn Arabi de vahdeti vücut var. Hepimiz aynı vücudun parçaları gibiyiz de yorumlayabiliriz bunu değil mi?
Evet.
Tek bir ruhuz gibi. Ya dedim bu ne biçim vahdeti vücut anlayışı? Bizim memlekette Türkiye'mizde elhamdülillah yani insanlar birbirine çay söylemek için, yemek söylemek için yarış eder. Lokantada kavga çıkar. Hesabı sen mi ödeyeceksin, ben mi ödeyeceğim? Bırak öyle bencillik bizde yoktur. Yani ben kendim çay içeceğim sadece. Huzeyfe sen burada dur şimdi, ben bir kebap yiyeyim şurada. Sen de beni seyret. Bunu biz yapabilir miyiz?
Mümkün değil.
Mümkün değil. Bunu yapamayız. Bu adamlar bunu yapıyorlar. Ama İbn Arabi'nin yüksek felsefesinde bir yandan konuşuyorlar yani o yemek sohbetinde. Şimdi oldu mu yani? İbn Arabi bir gün Şam'da kendisine bir ev hediye edilmiş. Bir dilenci geliyor. Lillah diyor. Allah için bir şey ver bana diyor. Bakıyor ki hiçbir şeysi yok. Gel evin tapusunu sana vereyim. Ev senin olsun. Evi fakire verip çıkıp gidiyor. İbn Arabi bu işte. Ya bunu yapmak zor. Paylaşmak zor. Nefis terbiyesi zor. Ama böyle tasavvuf kitaplarını açıp da yüksek böyle felsefe yapmak daha kolay geliyor insanlara. Bugün bakıyorsunuz, onu da söyleyeyim. Mevlana Hazretleri buyuruyor ki bütün insanlar için bunlar ördek gibidir. Şey, özür dilerim, avcı gibidir, ördek avcısı. Ördek avcısı gider diyor bir gölün kenarında pusuya yatar. Ördek sesi çıkarır. O zavallı uçuşan ördekler de havadaki. Aa, aşağıda ördekler var deyip bazen ördeği de bağlarlar biliyorsun. Değişik metotları var.
Evet.
Mümkünse bir ördeği ayağından bağlayıp onun sesiyle hem de görüntüsüyle ördekleri çekerler. Bazen eğer öyle bir ördek bulamamışlarsa kendileri ses çıkarırlar. Ki o gariban diğerler gelip onları vursunlar. Şimdi bunlar çok oluyor maalesef.
Evet.
Bu yolda tasavvufun en son eserleri şeriat daha yaşanmadan. Çok özür dilerim, adam daha gusül almasını bilmiyor. Tahrir almasını bilmiyor. Ondan sonra Mevlana'dan İbn Arabi'den dem salıyor. Yani onlardan böyle yüksek perdeden atıyor tutuyor.
Batı'da da var bu hocam.
Batı'da da var, Türkiye'de de var bu son evet. zamanlarda. Yani şeriatı yaşamıyor kardeşimiz. Ama çıkıyor Mevlana'dan şundan bundan ve buna daha makbul. Yani bugün bazı kesimler de böyle şeriatsız, kökensiz bir din, İslam yaşansın. Bunu da birazcık tasavvuf bu batın taraflarına şey yaparak yani aramızda hiçbir fark yok esasında. Sen de biriz, ben de biriz. Başörtüse ne gerek var? Zekata hacca ne gerek var? Tamam mı? Senin kalbin temiz olsun da Mevlana'yı oku da istediğin gibi yaşa gibi. Gel ne olursan gel diyor Mevlana ama gel ve değiş diyor. Bunu işte böyle gel ve olduğun gibi kal. Biz herkesi kabul ederiz. Hristiyan da olsan gel, Mecusi de olsan gel. Gel ve o kültürünü yaşamaya devam et şeklinde. Anlayan hareketler var. Bunlardan uzak durmak lazım. Bunlar tasavvufun ve İslam'ın istismarıdır. Açık açık söyleyeyim yani.
Evet.
Şimdi ben açık, her gün televizyon Ramazan'dayız. Her gün televizyonlarda böyle kanal kanal gezip de şeriatı yaşamadan bunun gereksiz olduğunu lisan haliyle söyleyen efendim tasavvufu böyle yüksek bir felsefe gibi anlatan tipler var maalesef. Bunlardan kaçmak lazım. Bize diyor bu füsus değil. Nüsus. Ne demek nüsus? Nas demek. Kur'an'ın nas'ı bizi bağlar diyor.
Evet.
Olabilir. Mevlana İbn Arabi'nin sözlerinde de hata olabilir. Onu da söyleyeyim yani şimdi büyük Allah dostları hata yapmaz diye bir şey yok.
Veya ben doğru, onu soracaktım hocam.
Doğru söylemiştir.
Evet.
Yanlış kayda geçmiştir. Doğru söylemiştir. Yanlış anlaşılmıştır. Olamaz mı bunlar?
Olabilir hocam.
Şimdi düşünün ki İncil'de Allah-u Teala Tevrat'ta kullarım yerine çocuklarım diyor mesela kullarına. Evet. Peygamber'e belki baba oğul. Zamanla bu manevi ilişki maddi anlaşılmış. İsa Aleyhisselam'a Tanrı'nın oğlu diyorlar şimdi. Fiziki oğlu yani. Aynı eti, aynı kanı, aynı bilmem işte maddeyi taşıyan oğlu olarak bakıyorlar. Halbuki bu mecazi bir kelimeymiş İncil'de. Şimdi İncil'de böyle büyük bir din bile sapıtmışsa buradan. Yani bu eserlerdeki bazı fikirler yanlış anlaşılıyor olabilir. Veyahut da yani bu neye benzer? Siz tutuyorsunuz yani bir bebeğe, 6 aylık bir bebeğe, küçük bir bebeğe buna baklava veriyorsunuz. Baklava çok güzeldir. Veya kebap yedirmeye çalışıyorsunuz.
Evet.
Tabii çocuk da ölüyor yani. Aynen bunun gibi siz daha tarikata yeni girmişsiniz. Şeriatı, tarikatı öğrenmeden İbn Arabi'den bir yüksek o zat onu yaşamış. O hale gelmiş ki yani kainatla kendini ortak görmüş. Hani Ebu'l-Hasan Harekel Azer buyuruyor ki bir diyor Müslüman ayağına diken bassa o diken bana batmıştır. Bir taş çarpsa bir insanın eline koyduğunda bana çarpmıştır. Mevlana Hazretleri buyuruyor ki bana diyor üstadım Şems bir şey öğretti. Dünyada bir Müslüman üşüyorsa senin diyor ısınma hakkın yok. Ben de biliyorum ki dünyada çok soğuk çeken, fakirlik çeken Müslümanlar var. O günden beri ısınamadım diyor. Bak şimdi onlardaki vahdeti vücut, empati, diğer Müslümanların o acılarını yaşamak. Bunu alıyor adam şimdi mesela. Ben Tanrı ile bir oldum, Tanrı bende meczi oldu falan filan. Ben işte Mehdi oldum, ben peygamberim diyenler mi ararsın Allah aşkına? Bu İbn Arabi'den yola çıkarak. Böyle çok şey tipler var, gafil tipler var
evet,
piyasada. Hocam. Şimdi böyle olunca Huzeyfe kardeşim uyanık olmak lazım. Her gördüğün gafile aldanmayacaksın.
Evet.
Her gördüğün sakallıyı deden zannetmeyeceksin. Özellikle de Mevlana, İbn Arabi falan konuşuyorsa adamı tartacaksın. Bu adamın bu eserleri şerh etmeye, açıklama yetkisi var mı?
Hocam özellikle Mevlana haftası geldiğinde, Mevlana kutlamaları yapıldığında.
Aman yarabbel alemin.
Herkes yani, bir ağızdan.
Kimisi şu anda yani Mevlana'nın Müslüman bir din adamı olduğunu söylesek Batı'da kimse inanmaz.
Evet.
Mistik şair, filozof, humanist filozof. Yani humanist demek yani insancıl ama Tanrı'yı inkar eden insancıl manasına yani böyle. Bunları koruyalım lütfen. Yani bu büyüklerimizi bir de şunu söyleyeyim. Bizim de bir cehaletimiz var bizim sufilerin. Bazen bu tür şahısları da bu tür insanlara bırakıyoruz. Yani büyük Allah dostlarını. Onların güzel sözleri var. Şu var tabii Allah dostları çekici insanlar, cazibeli insanlar.
Evet.
Her sözleri bir hikmet. İşte buna kapılan batılılar var. Buna kapılan gayrimüslimler var. Ama adam diyor ki ben diyor gayrimüslim ama bu şekilde kalmak istiyorum. Yani tamam Mevlana İbn Arabi çok güzel. Onun felsefesini ben kendime uydururum diyor. Bunlara da şöyle izin vermeyelim derken yani biz daha çok onları çalışalım. Onları biz anlatalım ki inşallah bu tür yanlış anlaşılmalar olmasın. Bugün Batı'da maalesef yani Mevlana dernekleri, İbn Arabi dernekleri çok çoğaldı. Hacı Bektaşi Veli Hazretleri değil mi? Onun da mesela evet, istismarı çok yapılıyor.
Din ile alakası
dinsiz,
olmayan insanlar.
İmansız, namazsız, oruçsuz bir adam gibi tasvir ediliyor. Hacı Bektaşi Veli öyle mi? Diyor ki makalatında namaz kılmayan domuz gibidir diyor. Dada ne, dada ne desin adam?
Evet.
Ahmet Yesevi aynı şeyi söylüyorlar. Şimdi bu insanlar nasıl bak bugün değiştirilmiş yani algı operasyonu diyoruz ya.
Evet.
Öyle
evet,
algılar oluşuyor ki Mevlana mistik böyle havada uçan öyle hiç suya sapına dokunmayan şer'i konulara hiç girmeyen böyle
edebiyat
güzel herkesi
yapan,
seven.
Evet.
Herkesi seven ama düşmanları da seven, kafirleri de seven, Allah'ın sevmetlerini de seven bir insandı böyle. O ne güzel Müslüman işte biz de onun gibi olalım. O zaman öyle olunca da bütün bizi öldürmek isteyen, dilimizi öpmek isteyen kafirlerle de böyle çok dost olalım. Onları sevelim. Herkese eyvallah diyelim. Putları sevelim. Putperestleri sevelim. Olmaz yani. Bu tür bir saçmalığa müsaade edilmemesi gerekiyor.
Evet. Onların halleri devam üzere, vakitleri ise kesintisizdir. O büyük zatlardaki tecelli, zati, berki, zat-ı sübhaniyenin şimşek tecellisi sürekli olur. Başkalarına ise şimşek gibi gelip geçer.
Bu çok önemli. Burada bir berki ve zati tecelli. Yani nakşilikteki huzur hali daimidir. Böyle bir zikir çekilince yüksek haller yaşayalım. Ondan sonra biraz sonra eve gidince tamamen gafil bir hayat yaşayalım değildir. Nakşi meşayihi ve nakşilikte halvet derencümen. Daima Allah ile beraberlik. Halkın içindeyken bile. Çünkü böyle musiki gibi bazı işte farklı uygulamalarla biraz yapay olan uygulamalara yer vermedikleri için zor alıştıkları için yani zor zamanda Allah hatırladıkları için şimdi bir zikir meclisi olsa en gafil adamı getirseniz taşı koysanız taş bile harekete gelir değil mi?
Evet hocam.
O ortamda. O kolay. Normal hayatta, alışverişte, ticarette Allah ile beraber olacaksınız. Nakşilik bunun eğitimini verdiği için onlardaki huzur hali, ihsan hali daimidir. Çünkü yapay şey kullanmıyorlar. Hormon kullanmıyorlar diyeyim hadi. Manevi hormon kullanmadıkları için daha böyle kalıcı manevi gelişime sahip olurlar diyelim yani.
Evet. Bu büyüklerin nezdinde yerini gaybete bırakan huzura itibar yoktur.
Yani öyle gayb halinde devamlı kendinden geçmiş, kendisini kaybetmiş, sekir halindeki efendim sufilere ayık olmayan sufiler itibar edilmez. Zaten tarikatların genel kuralıdır. Meczuplara onlar kendi haline bırakılır. Meczup tipler var değil mi? Böyle
evet, evet.
Onlar olabilir. Sekir halde esasında bir çeşit cezbedir. Meczubiyettir. Hani meczupların şeysi daha uzundur. Adam hiç kendine değildir. Ömür boyu öyle yani sarhoş yaşar bazı meczuplar. Hani manevi sarhoşluk tabii bu.
Evet.
Bazı sufiler de zaman zaman yaşar. Ama insan ne kadar kendindeyse, ne kadar kendine hakim olabiliyorsa o kadar makbuldur. Bizim yani tasavvuf tarihindeki eserlerimizde bunu okuyoruz. Hele Nakşiler buna çok daha fazla kıymet veriyorlar. Böyle uçan, kaçan, rüya aleminde yaşayan, gerçek hayata ayak basmayan, benim şeyim ses her şeyi yapar, şunu yapar, bunu yapar adam. O diyor yani geçen bir...
Hatasız görüyor şeyi.
Bir tarikat erbabıyla karşılaştık. Yani böyle bir hastane açmışlar. Şeyhim hastaneyi bekliyor diyor. Nöbet tutuyor. Ya şeyhlerin vazifesi hastanede Allah aşkına nöbet tutmak mıdır? Yani o hastaneyi böyle övmek için.
Evet.
Böyle meşayihi abuk subuk işleri alet eden. Ondan sonra böyle yani hakikaten orada başka birisi olsa halimize gülecekti yani. Yani bizim sufilerin bu halleri çok fazla.
Evet hocam.
Maalesef. Yani dışarıdan birisi gelse tutar halimize gülecek. Normal davranış sergilemiyoruz. Tamam, normal davranış sergileyelim. Kur'an ve sünnete uygun olsun. Uygunsuzluk yapmayalım. Dışarıdan bakan insanlar ya bu adamlar Allah Allah. Ne biçim tipler demesin yani. Saygımızda, sevgimizde, yürüyüşümüzde, oturmamızda dikkatli olalım. Buna Allah dostları çok ehemmiyet veriyorlar. Musa Efendi Hazretleri olsun, Sami Efendi Hazretleri olsun aşırı saygı. Yani böyle acayip hiç izin vermiyorlar. Hatta kızıyorlar. Arkamızdan işte komayı yapmayın, şöyle yapmayın. Yani normal sade Müslüman. Hani bizde bir söz vardır. Şey uçmaz, mürid uçurur.
Evet.
Bu tür hallere girmeyelim. Bunlar sekir halinin getirdiği. Sevgide dengesizliğin getirdiği şeyler. Dikkat olmazsak bu sefer tasavvufa büyük eleştiriler oluyor. Niye? İşte bizim yaptığımız kafalardan dolayı. Adam bakıyor dışarıdan. Ya bu sufilerin diyor. Sağlam bir tarafı yok. Hepsi uçuyor, kaçıyor. Böyle bir değişik rüya aleminde bunlar. Hayal aleminde. Yani ticaretle anlamazlar, siyasetle anlamazlar. Ticarete, siyasete hiç uzak dururlar. Olur mu diyor. Müslüman her şeyden anlayacak. Gerçek sufiler böyle esasında.
Evet.
Mustafa'nın hayatına bakıyorsunuz. Nerede bir İslam aleminde savaş varsa oraya para gönder. Yardım ediyor. Siyaseti takip ediyor. Tam oturup böyle aleni yapmıyor ama çok akıllılar yani. Ticarette çok akıllılar. En güzel yatırımları yapabiliyorlar elhamdülillah. O yüzden tasavvuf bunlara engel değil. Bazı yapanlar da işte böyle hani bir gazetecilik daha bir şey vardır. Kural. Bir insan... Bir köpek bir insanı ısırırsa haber olmaz. Bir insan bir köpeği ısırırsa haber olur. Bizim tasavvufun böyle bazı egzotik taraflarını çok ön plana çıkarıyorlar. Bazı kesimler.
Evet.
Hep böyle şekil halinde dönen derviş resimleri. Karnı çıplak, üstü açık insan tipleri. Onlar var işte ama bunlar eğitim esnasındaki haller. Onları böyle öne çıkardığınız zaman hep öyle anlaşılıyor maalesef.
Evet. Hocam geçen günlerde de ben biriyle karşılaşmıştım. Şeyhini bana bayağı bir abarttı. Son söylediği cümleye bakar mısınız?
Ne diyor?
Namludan çıkan kurşunu bile diyor geri çevirir benim şeyhim. Dedim ki o zaman şu Suriye'ye de bir el atsa keşke senin şeyhin.
İşte böyle.
Filistin'e de bir el atsa.
Ya işte bak siz bu lafı söylediğiniz zaman otomatik olarak diyor ki madem diyor senin şeyhin bu kadar gücü var. Yani oku bile geri çevirecek veya işte bu. Esasında tasavvufta bunlar söyleniyor ama her lafın bir konteksi var.
Evet.
Allah'a dua eder. Ya Rabbi şöyle olsun der. Allah da o Allah dostunun yüzü hürmetine hakikaten olmayacak işleri oldurabilir. Ama siz bunu her istediğinde yapar derseniz o zaman haklı olarak der ki karşısındaki Müslüman kardeşim sizin şeyhiniz ne kadar insafsız bir adam. Madem burada gücü var da niye şu falan falan Müslümanları kurtarmıyor? Halbuki öyle diyor İbn-i Ataullah El-İskender Hazretleri. Eğer diyor bir yerde Allah'ın kaderi bir şey hükmetmişse sufinin kerameti, gücü onu aşamaz. Kaderin duvarlarını hiçbir şey aşamaz yani.
Evet.
Artı sufi Allah'a dua eder. Duası kabul olursa bir kere sevinir. Olmazsa 10 kere sevinir. Çünkü kabul olduğunda kendi dediği olmuştur. Allah'ım bana bir ev ver. Allah da bana ev verdi. Benim dediğim oldu. Vermedi. Allah'ın dediği
Allah'ın olur. Dediği olur.
Hangimizin dediği olursa daha güzel olur.
Allah'ın dediği olursa.
O zaman 10 kere sevinir.
Ve bak daha şimdi, hayırlıdır.
Gerçek sufi işte böyle düşünüyor.
Evet.
Tabi bunu bilmeyen vatandaş, bunu derviş de bilmiyor. Dinleyen vatandaş da bilmiyor. Bunu bilmediği için vay be bunlar ne biçim adamlar. Madem dua etme gücünüz var niye Müslümana yardım etmiyorsunuz? İşte bu tepkiyi topluyoruz. O yüzden ben diyor düşmanlarımdan değil diyor birisi. dostlarımdan korkarım. Bugün tasavvufa en çok zarar verenler
dostlardır.
Tasavvufu seven dostlar.
Evet.
Onlar kendilerine dikkat etsinler lütfen. Ağızlarından böyle ölçüsüz Kur'an'a, sünnete, İslam edebine, ahlakına uymayan, fıkha uymayan sözler lütfen söylemesinler. Kendilerini tutsunlar yani. Çünkü onların böyle bir hani bir deli bir kuyu taş atıyor. Ondan sonra böyle tasavvuf sevmeyen, tasavvufları müşrik diyen sufilere, bunu küfür diyen böyle bir sürü bununla yani karşısında başka bir aşırılık ortaya çıkıyor.
Evet.
Onları da malzeme vermeyelim lütfen yani. Buradan dinleyicilerimize bunu rica ediyorum. Lütfen böyle şeyhimi öveceğim diye böyle Süpermen gibi adamlar tarif eden, her hareketi keramettir, her istediğini yapar, her istediğini yapar diye anlatan tiplere lütfen engel olalım. Uyuralım bu kardeşlerimizle. Şu güzel Allah'ın koyduğu maneviyat yolunu muhafaza edelim inşallah diyorum.
Evet inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Kıymetli dinleyicilerimize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum efendim.
Evet. Değerli dinleyenler, yine bir Hacegan'dan Mektuplar programının sonuna geldik. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.